Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Şehriver 1401, Hicri Kameri 6 Sefer 1444 ve Miladi 3 Eylül 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi Rumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İngiltere Sömürüsü ile Milli Mücadele Günü, Yüz Yıl Yüz Gelişme, Ayetlerin Hikayesi ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün 3 Eylül İran'da İngiliz sömürüsü ile Milli Mücadele Günü'dür. Tahran geçici cuma imamı Erbain'in Hüseyin-i Hamaset'in beka ve kalıcılığının parolası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emi Abdullahyan İran'ın dış politikasının diyaloğu barışa dayalı olduğunu söyledi. Suriye Meclis Başkanı İran'ın Şam Büyükelçisi ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın NATO'da değeri olmadığını söyledi. Ve Güvenlik Konseyi Iraklı tarafları itidalli davranmaya davet etti. Şimdi haberler.
Bugün 3 Eylül 2022 İran'ın güneyinde Sümeri ile mücadelenin büyük serdarı Reysali Delvari'nin şehadetiye dönümü ve İngiliz Sümerüsü ile Milli Mücadele Günü'dür. Reysali Delvari 1. Dünya Harbi sırasında İran'ın güneyinde Buşehr ilinin Tengistan yöresinde saldırgan İngiliz ordusuna karşı ayaklanan ve yöre halkına önderlik eden özgürlükçü bir insandı. 1. Dünya Savaşı 1914 yılında başladığında Rus ordusu kuzeyden ve İngiliz ordusu güneyden İran topraklarına saldırdı. İngiliz savaş gemileri Buşehr limanına demir attılar. Ancak bu kenti ve çevre kıyılarını işgal etmeye yeltenen İngiliz güçleri yöre halkının direnişiyle karşılaştı. Reysali Delvari önderliğindeki Tengistan halkı etkili ataklar düzenleyerek İngiliz işgalci güçleri ölümcül darbeler indirmeyi başardı. Bu ataklardan birinde Reysali tek başına iki İngiliz subayı 11 Hindistanlı askerle birlikte etkisiz hale getirdi. Bu zafer askeri öneminden ziyade siyasi öneme söz konusu oldu. Zira yöre halkının İngilizlerden korkusunu giderdi ve saldırgan düşmanın ihtişamı çökmüş oldu. Risale-i Delvari sonunda 1915'in yaz aylarında bu şehirde İngiliz güçleriyle girdiği çatışmada henüz 33 yaşındayken şehit düştü.
Tahran geçici cuma imamı en üstün ilahi şairin Hüseyin-i Şair olduğuna işaretle Erbain isminin Hüseyin-i Hamaset'in devamı ve bekasının parolası olduğunu vurguladı. İran Press'in haberine göre Hüccetü'l-İslam Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi dün Tahran Cuma namazı hutbesinde Erbain'in dünyada eşi olmayan insanlığın en büyük toplantısı ve en büyük yürüyüşü olduğuna işaretle Erbain yürüyüşünün bir dünya hareketine ve büyük bir olaya dönüştüğü ve yaklaşık 25 milyon insanın bu yürüyüşe katıldığını söyledi. Cuma namazı hatibi Erbain'in Hüseyin'i kıyamı küreselleştirmek için Erbain'in bir uluslararası medya olduğunu işaretli, Erbain yeni İslam medeniyetinin oluşumunun temelidir. Dünyanın her yerinde Ehl-i Beyt aleyhisselam izleyenlerin kapasitelerinin birbirine bağlanmasına neden olur. Aslında Erbain hareketi modern istikbar ve cehalete karşı büyük bir yürüyüş ve büyük bir tatbikattır dedi. Hüccetü'l-İslam Ali Ekber'i ayrıca nükleer görüşmeler sürecine de işaretle İran'ın önerdiği paket sunuldu ve umarız Avrupalılar İran ile işbirliği yapma fırsatını kaçırmaz. Taahhütlerdeki sadakatsizliği telafi ederler, aksi takdirde pişman olacaklardır şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti dış siyasetinin çalışmaları ve diyaloğunun izzet eksenli, bağımsızlık ve barışseverlik temelinde olduğunu ifade ederken, siyasi bağımsızlık ve ulusal izzetin Euro'nun devamına vurgu yaptı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan ve genel kurul üyeleriyle 118 ülkeden aydın ve konukların toplantısı İran Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Toplantının başında Dünya Ehl-i Beyt Asamblesi Genel Sekreteri Ayetullah Ramazani, ülkenin diplomatik sisteminin Dünya Ehl-i Beyt Asamblesi'nin faaliyetlerini güçlendirmedeki işbirliğini takdirle karşılarken, Ehl-i Beyt'in siyeri ve siyasi yaşamının insan toplumuna ve küresel izleyicilere tanıtma konusundaki fikri, bilimsel ve kültürel çabaların sürdürmesini Dünya Ehl-i Beyt Asamblesi'nin faaliyetlerinden biri olduğunu belirtti. Toplantıda Emir Abdullahyan, dünya çapındaki Müslüman alimlerin ve araştırmacıların ortak düşüncesi için bir vakfın kurulmasını da Ehl-i Beyt Dünya Asamblesi 7. oturumunun değerli kazanımlarından biri olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı İslam İnkılabı rehberinin küresel düşünürler ve analistler arasında öne çıkan ve etkili konumuna işaretle çeşitli alanlardaki hikmetli, mantıklı ve yenilikçi anlayışını ve söylemini İslam dünyasının ve dünya Müslümanlarının onur ve değerli sermayelerinden olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Badr bin Hamad bin Hamud el-Busaidi ile telefonda görüştü. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakereler ele alındı. Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında Ummanlı mevkitaşına bilgi veren Emir Abdullahyan, Tahran'ın Amerika'nın taslak metinle ilgili görüşüne verdiği yanıtın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın iyi, istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varma iradesini vurgulayarak, yanıt olarak sunulan metin, hazırlama sürecinde müzakerelerin hızlandırılması ve sonuçlandırılmasının kolaylaştırılması İran tarafından ön planda tutulmuştur, dedi. Ummanlı Bakan da görüşmede İran'ın pratik ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ederek, Viyana müzakerelerinin tüm tarafların işbirliğiyle beklenen sonuçlara ulaşmasını umduğunu ifade etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşma önerisine yanıtı fazla iddialı değil dedi. Dün İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin muhtemel anlaşma taslak metnine ilişkin Amerika'nın yanıtına dair İran İslam Cumhuriyeti'nin yorumlarına gönderildiğini duyururken, gönderilen metnin müzakereleri sonlandırmak hedefiyle yapıcı tutumda olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre, Ulyanov Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, İran'ın Amerika'nın son önerisine dair önerisine sunduğunu yazdı. Ulyanov, İran önerisinin fazla aşırı olmadığını, Viyana görüşmelerini tamamlamak için gerekli siyasi iradenin bulunması halinde kabul edilebilir olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri, iki Amerika keşif gemisine el konulmasının ayrıntılarını yayınladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'a ait Cemaran destroyeri, Kızıldeniz'de güvenliği sağlama ve deniz korsanları ve deniz terörizmle mücadele görevi sırasında uluslararası gemicilik rotasında bulunan birkaç küçük keşif gemisiyle karşılaşınca her türlü muhtemel kazayı önlemek amacıyla söz konusu teçhizatı kontrol merkezinden benzer davranış ve hareketlere son vererek rotasını değiştirmesini istedi. Devreye gezen İran destroyeri Kızıldeniz'de bir kez daha söz konusu gemilerle karşılaşınca her türlü muhtemel terörist saldırıyı engellemek amacıyla söz konusu gemileri durdurmak ve böylece muhtemel olayları engellemek zorunda kaldı. Deniz güvenliğinin sağlanması bağlamında gerekli denizcilik önlemlerinin alınması ile İran destroyer komutanlığı kararı ile söz konusu gemiler güvenlik bir bölgede bırakılarak Amerikan güçleri tarafından bulununca onlara denizcilik güvenliğinin sağlanması ve bu konuda sorumluluk almaları, benzer olayları önlemeleri gerektiği anlatıldı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi yaptığı açıklamada İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın üçlü toplantısının önümüzdeki hafta Bakü'de yapılacağını duyurdu. İran'ın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İran ile Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Şahin Mustafayev ile bir araya gelerek görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerdeki son gelişmeler ve bu yılki %22'lik artış ile ilgili olarak özellikle ulaştırma alanında ortak projeler tartışıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantıda ayrıca İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın Kuzey-Güney Koridoru ve Reşt-Astara demir yolu başı olmak üzere bölgesel ulaşım koridorlarına ilişkin üçlü toplantısının önümüzdeki hafta Bakü'de yapılacağı duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat kentindeki bir camide düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Herat kentindeki camide düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı. İslam'ın bildirdiğine göre Afganistan'da saldırıların artmasının duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, İran hükümeti aşırılık, şiddet ve terörizmle mücadelede Afganistan ile ülke halkının yanında duracaktır dedi. Kenani saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi. Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir caminin dışında cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada yüzlerce insanın yaralandığı veya öldüğü ifade ediliyor. Ölenler arasında Taliban yönetimine destek veren bir imamın da olduğu belirtildi.
Suriye Parlamento Başkanı İran'ın Şam Büyükelçisi ile görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildiğine göre Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabah, İran Büyükelçisi Mehdi Subhani ile görüşmede İran ve Suriye arasındaki tarihi ilişkilere işaretle bu ilişkilerin iki ülkenin adil hedeflerini savunma yolunda ve Amerika ile Siyonist rejimin hasmani siyasetleriyle karşı karşıya gelen şehitlerin kanının ürünü olduğunu belirtti. Sebba, Siyonist rejimin Suriye topraklarından sürekli saldırılarına işaretle bu beyhude çabaların amacı Suriye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Ancak bu tür söylemler teröre karşı nihai zafere kadar Suriye halkının da direnişini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır dedi. İran'ın şu an Büyükelçisi bu görüşmede Siyonist rejimin Suriye'deki sürekli saldırganlığını kınarken, bu tür politikalar Suriye halkının bu ülkeye yönelik komplolara karşı koyma iradesini ve kararlarını asla bozamaz ifadelerinde bulundu.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın eylemlerinin Türkiye-NATO ilişkilerine olumsuz bir etkisi olmayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada NATO komutanlığının 30 Ağustos mesajının kaldırılması Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri etkilemez ve Türkiye'siz NATO'nun varlığı düşünülemez dedi. 3 gün önce Kuzey Atlantik Anlaşması NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü münasebetiyle Twitter'de Türkçe bir mesajla Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutladı. Fakat birkaç saat sonra Yunanistan itirazı üzerine mesajı kaldırdı. Zira 30 Ağustos 1922'de Türkiye ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş Yunan birliklerinin geri çekilmesiyle sona erdi. O tarihten sonra bugün her yıl Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanır, ancak Yunanistan bu kutlamaya karşıdır.
Şırnak'ta sürdürülen Eren Abluka 27 operasyonunda 3 terörist yetkisiz hale getirildi. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyarıyoruz, teslim olun yoksa sarı torba kaçırılmaz ifadelerine kullandı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Uyarıyoruz, teslim olun yoksa sarı torba kaçırılmaz. Eren Abluka 27 operasyonunda Şırnak Paraşin Yaylası kırsalında JÖH ve komandolarımız JSİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık. Türkiye söz konusu operasyonu sürdürmekte ısrar ederken Irak hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne birçok kez şikayette bulundu ve Türkiye'nin saldırılarına ilişkin 296 protesto notu da sundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün yaptığı açıklamada tüm Iraklı tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa başlatmaya çağırdı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Iraklı tüm tarafları siyasi ihtilafları barışçıl bir şekilde çözmeye, hukukun üstünlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermeye ve şiddetten kaçınmaya çağırdı. Yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi üyeleri Irak'ta 29 ve 30 Ağustos'ta meydana gelen şiddet olaylarını kınarken çok sayıda insanın ölüm ve yaralanma haberlerinden duydukları endişeyi dile getirdiler.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas El Halil kentinde şehadet operasyonunu kutlarken işgalci ve yerleşimci Siyonistlerin daha fazla hedef alınmasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Abdülatif Kanu, El Halil kentinin doğusunda Siyonist yerleşim alanı Keryat Erbe'nin yakınlarında Beyt Aynon geçidinde bir Siyonist askerin yaralanması ile sonuçlanan bir Filistinli'nin şehadet operasyonunu kutladı.
Rus şirketi Gazprom, Cuma günü Avrupa'ya gaz ihracatını durdurdu. İran'ın bildirdiğine göre Rusya'nın Gazprom şirketi dün yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntı nedeniyle ana gaz iletim hatlarından biri olan bu hattan Avrupa'ya gaz ihracatının tamamen durdurulduğunu duyurdu.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, görevde olan Amerikan Başkanı Joe Biden'i eleştirerek onun deli ve bunama hastası olduğunu söyledi.
Ve İranlı kadın takımları Dragon Teknesi Dünya Şampiyonası'nın genç ve yetişkin kategorilerinde altın ve bronz madalya kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyareti konusunda. İran Dışişleri Bakanı, Tahran-Moskova ilişkilerinin doğru bir istikamette olduğuna değinerek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çabaların devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile geçen hafta Moskova'da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artan eğiliminden işbirlikleri her alanda düzene sokmak ve bu ilişkileri güçlendirmek için bir temel olarak engelleri ve sorunları ortadan kaldırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de bu süreçlere bağlı olduğunu belirtti. İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişi uzun olmasına rağmen son yıllarda bölgesel ve uluslararası gelişmeler iki ülkeyi çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda yakınlaştırdı. Buna göre çok çeşitli ikili, bölgesel ve uluslararası konuları içeren iki ülke yetkililerinin istişareleri sürekli olarak devam etmekte. İran ve Rusya, Amerika'nın arzu ettiği küresel düzeni ve dünyayı tek kutuplu olarak yürütme çabalarına ciddi şekilde karşı çıkıyorlar. İran ve Rusya'nın Batı Asya'daki Amerikan üslerinin kapatılması, IŞİD ve terör tehdidiyle mücadele, askeri ve silah işbirliği konularında ortak çıkarları var. Ve son aylarda Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırım uygulanması İran, Rusya'yı daha da yakınlaştırmıştır. İki ülkenin de benzer durumda olması İran ile Rusya'yı bir araya getiren diğer sebep. Yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışmak iki ülkenin bir diğer ortak amacı. Son yıllarda İran'ın Rusya ve diğer bazı ülkelerle yakınlığı ve işbirliği Gaz OPEC'inin oluşumuna yol açtı. Ve bu stratejik kaynağa sahip ülkelerin kaynakları ve çıkarları üzerinde daha fazla kontrolden yararlanabilmelerine zemin hazırladı.
İran ve Rusya ayrıca uzun vadeli kapsamlı bir işbirliği anlaşması hazırlıyor ve bu anlaşma taslağı bile hazırlamıştır. Her iki taraf bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışıyor. SWIFT dışında finansal işlem sisteminin kullanılması ve dolara alternatif para birimlerinin kullanılması da İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın yaptırımları etkisiz hale getirme planları arasında yer alıyor. Son zamanlarda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan İran Merkez Bankası'nda Riyal Ruble Döviz Endeksi ticaret sembolü açıldı. İran ile Rusya arasında transit geçişin geliştirmesi ve Kuzey-Güney Koridoru'nun etkinleştirilmesi, iki ülkenin önemli bir projesi ve Reşt Astara demir yolunun kurulması ve kullanılması hep gündemde olmuştur. Reşt Astara demir yolu hattı, Azerbaycan Cumhuriyeti demir yollarına bağlanarak İran'ın Bandar Abbas ve Çabahar limanlarını Moskova'ya ve Finlandiya'da da Helsinki'ye bağlamada merkezi bir rol oynayabilir. Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel kuruluşlarda İran ve Rusya arasındaki işbirliği ilgi çeken konulardan biridir. Şimdi İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği Serbest Ticaret Anlaşması'na katılım için İran ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerin önemli bir bölümünün tamamlandığı dikkate alındığında İran'ın bu anlaşmaya katılım sürecinin bu yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede şunları vurguladı. Rusya, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini desteklediği gibi İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği destekliyor. Açık ve nettir ki İran ve Rusya arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişmekte ve ikili bölgesel ve uluslararası ilişkiler alanında iki ülke yetkilileri arasında düzenli istişareleri gerektiren çok geniş konular bulunmakta. Emir Abdullahyan'ın da son Moskova ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme de bu çerçevede değerlendirilebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya, Çin, Hindistan ve 11 ülkenin ortak tatbikatları ile ilgili. Amerika ve diğer ülkelerin Rusya'yı tecride sürükleme çabalarına rağmen Moskova 13 misafir ülkenin de katıldığı büyük bir kara, hava ve deniz tatbikatı düzenledi. Vostok 2022 tatbikatı Rusya, Çin, Hindistan ve 11 ülkenin daha katılımı ile Japon Denizi yakın bölgesinde düzenlendi. Tatbikat 1-7 Eylül'de 50 bin askeri gücün, 5 bin askeri teçhizatın katılımı ile gerçekleşti. Amerika liderliğindeki Batı'nın tüm çabalarını Rusya'ya tecrit etmeye ve özellikle Çin ve Hindistan olmak üzere diğer ülkelerin Moskova ile ilişkilerini kısıtlamaya ve hatta kesmeye odakladığı bir dönemde bu büyük tatbikatı yapmak, Rusya'nın geniş kitlelere karşı kazandığı zaferin bir simgesidir. Amerika ve müttefiklerinin benzeri görülmemiş kampanyası Rusya'nın uluslararası konumunu zayıflatacağı düşünülüyordu. Ancak Washington'un defalarca Rusya'nın iki önemli ekonomik, ticari ve siyasi ortağı olan Çin ve Hindistan'dan Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmasını istemesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda Amerika bu ülkelerden ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin yanı sıra Moskova ile askeri ve silahsal ilişkilerini kısıtlamalarını istedi. Ancak ne Pekin ne de Yeni Delhi Amerika'nın bu akıl dışı talebini aldırış etmemiş ve Rusya ile ticari, ekonomik, enerji, güvenlik ve askeri ilişkilerini ulusal çıkarları doğrultusunda sürdürmüştür. Beyaz Saray Sözcüsü Karen Jean-Pierre, Hindistan'ın Vostok 2022'ye katılımıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, Amerika, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın herhangi bir ülkenin askeri tatbikatlara katılmasından endişe duyuyor dedi. Hindistan ve Çin'in Amerika'nın taleplerine kayıtsız kalması, bu iki uluslararası gücün Rusya ile olan geniş askeri ve silahsal ilişkilerin yanı sıra BRICS grubu ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri göz önüne alındığında büyük anlam arz ediyor.
Bu arada Moskova başta Çin ve Hindistan olmak üzere dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarını aşmaya çalışıyor. Rusya, Batı'nın ekonomik, ticari, finansal ve bankacılık boyutlarının neredeyse tamamını kapsayan kapsamlı yaptırımları nedeniyle her ikisi de gelişmekte olan ekonomiler olarak kabul edilen Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için geniş bir çaba içine girmiştir. Batı'nın yeni ve koordineli yaptırım girişimleri Rusya'yı ve ekonomisini tamamen ezmek amacıyla olsa da Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulaması Rusya'yı daha da bazı ülkelere yakınlaşmasına yol açıyor. Batı bloğundan farklı olarak Pekin ve Yeni Delhi, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki savaşla ilgili kararlarından kaçınarak bu konuda orta bir tutum sergilemeye istekli olduklarını gösterdiler. Şu anda Batı'dan gelen baskılara rağmen Hindistan ve Çin, Rusya ile ekonomik, ticari, enerji, askeri ve silahsal ilişkilerini sürdürmek istiyor. Bu bağlamda Batı ülkelerin Pekin ve Yeni Delhi'den bu iki ülkeyi Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları kampanyasına katılmaya ikna etmek için defalarca talep etmelerine rağmen bu iki ülkenin bu talebe yanıtı olumsuz olmuştur. Rusya ile ilişkiler özellikle enerji alanında her iki ülke için büyük önem taşıyor. Çin ve Hindistan, Amerika'nın Rusya ile ticarete daha fazla kısıtlama getirme baskısı nedeniyle yuan, rupi ve ruble gibi ulusal para birimlerinin kullanımı dahil olmak üzere ikili ekonomik ve ticari etkileşimler hatta silah alımı için başka yöntemler de arıyorlar. Şimdi ise Vostok 2022 tatbikatına diğer 11 ülke ile birlikte Çin ve Hindistan'ın katılımı, Batı'nın Rusya'ya yönelik baskı ve izolasyonu yoğunlaştırma çabalarına bir darbe daha indirdi ve aynı zamanda bu tatbikat yükselen dünya güçleri ve Rusya arasındaki artan işbirliğini de gözler önüne sermiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Şehriver 1401, Hicri Kameri 6 Sefer 1444 ve Miladi 3 Eylül 2022 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Şehriver 1371'de İranlı ünlü fizikçi ve İran'ın yeni fizik babası Profesör Mahmud Hesabi vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Tahran'da dünyaya gelen Hesabi, okul döneminde çeşitli bilim dallarında zirveye ulaştı. Edebiyat, doğa bilimleri, inşaat mühendisliği, maden, elektrik, fizik bilim dallarında diplomalar alan Hesabi, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Pehlevice, Yunanca, Avesta dili ve Türkçe'ye vakıftı. Doktor Hesabi Albert Einstein'ın tek İranlı öğrencisiydi ve Bertrand Russell ve Andre Gide gibi dünyaca ünlü bilim adamları ile bilimsel bir ilişkisi vardı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Şehriver 1294 yılında İngiliz işgalciliğine karşı başlatılan mücadele lideri Reis Ali Delvari şehit edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Rus güçler kuzeyden ve İngilizler güneyden İran topraklarını işgal etmeye kalkıştılar. O dönemde Reis Ali Delvari ulemanın İran'ın savunulması zaruretini öngören cihat hükmü uyarınca halka İngilizlerle mücadele etme çağrısında bulundu. Reis Ali Delvari cesur taraftarlarıyla birlikte donanımlı İngiliz güçlerinin İran'ın güneyinde bulunan liman kenti bu şehre defalarca yaptıkları saldırılarını hezimete uğrattılar. Bu şehrin yakınındaki Tengistan halkının mütecaviz İngilizlere karşı direniş ve kıyamı 7 yıl sürdü. Yıl önce bugün Hicri Kameri takvimle 6 Safer 634 yılında meşhur tabip, filozof ve müneccim Kutbeddin Mahmud Şirazi İran'ın güney şehirlerinden Şiraz kentinde dünyaya geldi. Babası da bir tabip olan Kutbeddin Şirazi tahsilini tıp dalında sürdürdü ve babasının vefatının ardından Şiraz şehrinin hastanelerinden birinde hekimlik yaptı. Bu hastanede 10 yıllık bir tıbbi çalışma boyunca İbn Sina ve öteki meşhur filozof ve hekimlerin eserlerini okudu ve İran'ın kuzeybatısında yer alan Mara'a Rasathanesi'nin teşkili ardından dönemin meşhur müneccimlerinden Hacı Nesreddin Tusi'nin huzurunda bilimsel çalışmalarını sürdürdü ve astronomi dalında da önemli bir bilgi sahibi oldu. Camiul Usul ve Nihayetül İdrak fi Dirayetül Eflak Kutbeddin Şirazi'nin önemli eserlerindendir. Bu bilgin Hicri Kameri 710 yılında ebediyete göçtü. ...83 yıl önce bugün 3 Eylül 1939'da Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan ettiler ve böylece 2. Dünya Savaşı geniş bir alanda başladı. Fransa ve İngiltere'nin savaşa girmeleri Hitler'in yanı sıra eski Sovyetler Birliği lideri Stalin için beklenmedik bir gelişmeydi. ...79 yıl önce bugün 3 Eylül 1943'te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın teslimiyet anlaşması İtalya hükümeti ve müttefik güçleri temsilcileri arasında imzalandı. Bu anlaşma uyarınca İtalya Başbakanı ülkenin kayıtsız şartsız teslim olmasını kabul etti ve böylece Nazi Almanya ile müttefik olan İtalya 2. Dünya Savaşı'nda operasyon sahnesinden tamamen silindi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İngiltere sömürüsüyle milli mücadele günü.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 12 Şehriver Miladi 3 Eylül İran'ın güneyinde sömürgecilikle mücadelenin en büyük komutanlarından Reis Ali Delvari'nin Miladi 1915 yılında şehadetinin yıl dönümüdür.
İran takviminde bugünün İngiltere sömürüsüne karşı ulusal gün olarak kayda alınması nedeniyle hazırlamış olduğumuz sohbeti birlikte dinleyelim.
1882-1915 yılları arasında yaşayan Reis Ali Delvari, İran'ın güneyinde bu şehre bağlı Tengistan ilçesinde 1. Dünya Savaşı sırasında saldırgan ve sömürgeci İngilizlerle mücadele lideri olan özgürlükçü İranlı yiğittir. 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya güçleri kuzeyden ve İngilizler de güneyden İran'a saldırı kararı alınca İngilizlerin savaş gemisi Buşehir kentine demir attı. Fakat bu şehri ve etrafındaki sahilleri işgal etmek niyetinde olan İngiliz güçleri halkın direnişiyle karşılaştılar.
1907 yılı anlaşmasıyla İran'ın güneyini kendi payları olarak gören İngilizler, 1925 yılında Birinci Dünya Savaşı ile uğraştığı bir sırada İran'ın güneyini işgal etmek için iyi bir fırsat olarak gördüler. İngilizler bu askeri saldırı ile Almanya gibi rakiplerinin nüfuzunu engellemek ve de İran'ın güneyindeki aşiretler ve kabileleri bastırarak Fars Körfezi'ni ele geçirmeyi hedefliyorlardı. İngilizler bu bağlamda Mart 1915 tarihinde bu şehirde Almanya konsolosluğunun Tengistanlılar ile bağlantıda olduğu ve onları İngilizlere karşı kışkırttığı bahanesiyle İran topraklarını işgal etmeye kalkıştılar.
Bu hareket bölge halkının öfkesine sebep oldu. Bazı hakçı gruplar Reis Ali Delvari'nin liderliğinde ve kendi öfkelerini göstermek için bu şehirde İngilizler ve onların çıkarlarına saldırarak etkili darbeler indirdiler. İngilizler de bu şehrin etrafındaki köylere ani baskınlar düzenleyerek halkın büyük bir kesimini öldürdü, mallarını yağmaladı veya yaktı. İngilizlerin bu insanlık dışı davranışı bölgenin tanınan alimlerinden Ayetullah Seyyid Abdullah Beladi'nin gözünden kaçmadı ve onun geniş çapta İngilizlerle muhalefet ve mücadeleye kalkmasına sebep oldu.
Ayetullah Seyyid Abdullah Beladi mücadelesini daha etkinleştirmek için Reis Ali Delvari ile özel bir bağlantı kurdu ve ona İngilizler ile mücadelede yardımda bulundu. Artık Ayetullah Beladi'nin evi İngiliz sömürüsüne karşı mücadele merkezine dönüşmüş. Kendisi İngilizlerin yayılmacılığına karşı mücadele bağlamında İngiltere ürünlerinin satın alınmasını boykot ederken onlara karşı cihat ilanı yayınladı. Tengistan halkı Reis Ali Delvari'nin liderliğinde İngilizlere ölümcül darbeler indirdi. Saldırılardan birinde İngiliz üst düzeyli 2 askeri 11 Hintli asker ile etkisizleştirmeyi başardılar. Bu büyük bir başarıydı, zira halkın İngilizlerden korkusunu azalttı ve bu da düşmanın halk arasındaki mehabetini kırdı.
İranlı yiğit halk komutanı Reis Ali Delvari, Hicri Şemsi 12 Şehriver 1294 tarihinde bu şehirde işgalci İngiliz güçlerle mücadelede 33 yaşında şehit oldu. Onu İran'ın güneyinde İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele, direniş ve sömürgecilik karşıtlığının sembolü olarak tanımak gerekiyor. İran'ın güney halkından çeşitli kesimler ve Reis Ali Delvari'nin özellikle yaşlı sömürgeci İngiltere başta olmak üzere sömürgeciler ve saldırgan düşmanlara karşı direnişi ve yiğitliğini takdir etmek için İran İslam Cumhuriyeti resmi takviminde bugün İngiltere sömürgeciliğine karşı Ulusal Mücadele Günü olarak adlandırılmıştır.
İran'daki İngiliz varlığının tarihi Safavi dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde İngiltere etkin bir donanmaya sahip olmaması nedeniyle Portekizlerle karşı karşıya gelme gücü olmasa da bu İngilizlerin İran'dan vazgeçmesine engel olmamıştır. Zira İran'ın muazzam kapasitesi ve bölgedeki stratejik konumu İran'a başka yollarla sızmayı düşünmelerine neden oldu. İran'da Gacar Krallığı'nın kuruluşunun başlarında İngilizler İran'da faaliyet göstermek için bir başka sebepleri de oldu. Bu dönemde İran toplumunun geniş çapta araştırılması bu bağlamda etkin rolü olan John Malcolm tarafından başladı ve diğer İngilizlerin daha sonra katılımı ile tamamlandı. Malcolm 1800 ila 1810 yılları arasında 3 kez İngiltere hükümeti tarafından İran'a görev için gönderildi.
Rus-İran savaşlarının başlangıcından Pehlevi döneminin sonuna kadar İngilizler İran'da potansiyel ve fiili rol oynadılar. Kaçar döneminde İran'daki İngiliz dış politikası birkaç temel faktörden etkilenmiştir. İngiltere Hindistan'daki çıkarları uyarınca herhangi bir taktikten yararlanıyordu. Bu nedenle İran, İngilizler tarafından her zaman Hindistan'a açılan kapı olarak kabul edildi. Aslında İran'ın hakimiyeti Hindistan üzerindeki hakimiyetinin devam etmesine ve Rusya'nın İngiliz sömürge topraklarından uzak tutulmasına yol açmıştı.
Tahran Radyosu.
Bu nedenle İngiltere'de zayıf ve yarı bağımsız bir İran'dan yanaydı. Afganistan'ı İran'dan ayırma çabaları, İran'ın doğusundaki sınır çizgilerinin sık sık değişmesi, yerel yasaların desteklenmesi, Fars Körfezi üzerinde koşulsuz kontrol, nakli gibi münhasır ayrıcalıkların kazanılması, Şahanşahi Bank'ın kurulması, İngiliz sömürgeci dahil telgraf ve kapitülasyon, İngiltere'nin İran'daki sömürgeci eylem birinden bazılarıydı. İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan İran'ın işgalinin de baş mimar olarak kabul ediliyor. İran 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda da tarafsızlığını ilan etti. Ancak Alman nüfuzu bahanesiyle yeniden saldırıya uğradı ve işgal edildi.
Dönemin İngiltere Başbakanı olan Winston Churchill bunun en önemli nedenini anılarında şöyle yazıyor. Rusya ile temas kurmak için İran üzerinden bir iletişim yolu oluşturmak son derece önemliydi. Zira bir yandan Sovyetler Birliği'ne silah ve savaş mühimmatı göndermek için Arktik Okyanusu zor bir yoldu. Diğer yandan gelecekte olası gerekli olan tesisler için kendimizi hazırlamalıydık. İran'ın petrol kuyuları savaşta önemli bir faktör sayılırdı. Ruslarla temasa geçmek ve daha yakın ilişkiler kurmak için İran'da ortak operasyon başlatmaya teklif ettik.
İngilizlerin İran halkının aklında kalan bir diğer müdahalesi ise Hicri Şemsi 28 Mordant 1332'de dönemin yasal Muhammed Musaddık hükümetine karşı darbe tasarlamak ve uygulamasıdır. İngilizler Amerikan işbirliğiyle İran petrolünü tekrar ele geçirme umuduyla bu darbeyi tasarladı ve Amerika'nın doğrudan yardımıyla gerçekleştirdi. Bu darbenin ardından İran tarihinde 25 yıl devam eden karanlık bir dönem daha başladı. Bu dönemde İngiltere yavaş yavaş kenara çekilip yerini Amerika'ya bıraktı.
İngilizlerin İran'daki müdahale tarihi, ihtiyar tilkinin kendi sömürgeci siyasetlerinde daha çok halkın çeşitli kesimleri, ülkeler, liderler, dini ve mezhebi ve siyasi akımlar, etnik gruplar arasında ihtilaf çıkarmak siyasetlerini kullandığını, başka bir ifadeyle tefrika oluştur ve hüküm sür siyasetine İran dahil diğer ülkelerde gündeminin önceliği olarak gerçekleştirmeye çalıştığını gösteriyor. Buna dayanarak İran halkının zihninde İngilizlerin amaç ve eylemlerine karşı olumsuz bir izlenim oluşmuştur ve herhangi bir komplonun arkasında onların izini aramalarına neden olmuştur.
2001-2006 yıllar arasında İngiltere'nin başbakanlık görevini üstlenen Jack Straw, kaleme aldığı Bu İş İngilizlerin İşidir adlı kitabında İranlıların her komplo ve entrikanın arkasında İngiliz elinin olduğuna inanma konusuna değiniyor. Bu İş İngilizlerin İşidir. Neden İran bize güvenmiyor? Adlı kitap, İranlılara yazar İreç Pezeşkzad'ın kaleme aldığı ve üzerinden bir televizyon dizisi yapıldığı Dayıcan Napolyon, Sevgili Napolyon Dayı kitabını hatırlatıyor. Zira bu iş İngilizlerin işidir repliği kitabın kahramanı olan ve her olayın altında İngilizlerin olduğuna inanan kitabın kahramanına aittir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizde İran'da 3 Eylül gününün takvimlerde neden İngiliz sömürüsüyle mücadele günü olarak kayda geçtiğine ve burada şehit olan Reis Ali Delvari'nin mücadelesine kısaca değinmeye çalıştık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erik.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde soğuk kültürel savaş ve İran'ın bu dönemdeki durumunu ele alacağız.
Soğuk savaş, ideolojik mücadele kapsamında Doğu ve Batı bloku propaganda oyununun en önemli dönemidir. Kitaplar, dergiler ve sinema bu dönemde propaganda ve anti-propaganda çalışmaları kapsamında kilit rol oynamış ve her iki tarafta bunları karşı tarafı vurmak için bir araç olarak kullanmıştır. Soğuk savaş, Dünya Savaşı sonrasında Doğu bloku ve Batı bloku arasındaki siyasi ve jeopolitik rekabet, gerilim ve çatışma dönemini ifade eden bir terimdir. Tarihçiler Soğuk Savaş'ın başlangıcı ve bitişi konusunda tam olarak anlaşamamasalar da 1947 ile 1991 arasındaki dönem konusunda hemfikirdirler.
Francis Stoner Saunders, eski Sovyetler Birliği'ne karşı Amerikan politikalarını analiz ettiği Kültürel Soğuk Savaş başlıklı CIA ve Sanat ve Edebiyat Dünyası kitabında Amerika'nın Sovyetlere karşı siyasetlerini incelemektedir. Bu kitabın bir bölümünde şöyle belirtilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra temel özellikleri savunma, askeri ve stratejik olan Soğuk Savaş, iki süper güç arasında Amerika ve Sovyet arasındaki en büyük meydan okumu olarak tanımlandı ve kabul edildi. Ancak bu büyük yüzleşmede ve karşılaşmada süreçte daha önemli ve belirleyici olan rakibin gözünden uzak ve Amerikan tarafından şekillendirilen ve kültürel soğuk savaş olan bir savaşın daha olmasıydı. Büyüklüğüne rağmen kültürel soğuk savaşın en önemli özelliklerinden biri, böyle bir savaşın prensipte var olmadığının düşünülmemesiydi. Halbuki edebiyat ve sanat dahil tüm kültürel boyutları söz konusuydu. CIA gazeteleri, dergileri kontrol ederek bu alanda önemli bir rol oynadı. Hikayeler, filmler, hatta yazarlar, eleştirmenler ve önde gelen bilimsel ve politik seçkinler üzerinde geniş bir etkiye sahip olmaya çalışıldı. Yazar Kültürel Soğuk Savaş kitabında Soğuk Savaş sırasında CIA'in komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için dünyadaki tüm kültürel ve sanatsal araçları gizlice kullandığını kanıtlıyor.
Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında CIA Uluslararası Operasyonlar Direktörü Kurt Meyer ve Arthur Schlinger, Melvin Laskin'in önerdiği bir plana göre kültürel bir ağ oluşturmak için bir hareket başlattı. Dünya çapında devasa bir ağ olarak adlandırılabilecek kültürel NATO oluşturuldu. 1950'de yani Truman yönetimi sırasında bu operasyonun bütçesi 34 milyon dolardı. Kültürel Soğuk Savaş operasyonunun bir parçası olarak CIA, Amerika Birleşik Devletleri'nden Londra ve Uganda'ya ve Orta Doğu ve Latin Amerika'ya uzanan küresel bir basın ağı oluşturdu. Bunca zaman boyunca etkili entelektüel basın CIA'den doğrudan veya dolaylı mali yardım aldı ve direktiflerini öyle veya böyle uygulamaya çalıştı.
CIA'nin en önemli eylemi Haziran 1950'de Berlin'de dünyanın dört bir yanından yüzden fazla yazarın katılımıyla açılan Kültürel Özgürlük Kongresi'nin kurulması oldu. Bu toplantıyı Arthur Kessler, Sidney Hogg, Melvin Lasky, Ignacio Silone ve George Orwell gibi önde gelen aydınlar katıldı. CIA ile yakın ilişkisi olan ve CIA'nin aydınlar arasındaki faaliyetlerinde yol göstericiliği çok etkili olan Kessler, açılış konuşmasında şunları söyledi. Arkadaşlar, özgürlük istilasına başladı.
Sidney Hogg, bana 100 milyon dolar ve 1000 kararlı insan verin, kitleler arasında ve hatta Stalin İmparatorluğunu askerler arasında öyle bir demokratik huzursuzluk dalgası yaratacağımı garanti ederim ki uzun bir süre onun tüm kaygısı iç meselelere yönelecektir iddiasında bulundu. Bu kongrenin ilk eylemlerinden biri Paris, Berlin ve Londra'da entelektüel yayınlar oluşturmak için büyük meblağlarda para harcamaktı. Birincil hedefleri komünist olmayan solcuları ve Sovyet karşıtı Marksistleri güçlendirmekte ve ikinci hedefleri Batı medeniyetinin zirvesi olarak Amerika'nın güzel bir görüntüsünü sunarak Batı Avrupalı entelektüeller arasındaki Amerikan karşıtı duygulara karşı koymaktı.
Tahran Radyosu.
CIA'nin bu savaşta kullandığı sinema, tiyatro, müzik, kitap ve yayın gibi çeşitli kültürel araçlar arasında kitabın özel bir yeri vardı. Çünkü bu örgütün liderlerine göre kitap, Avrupa ve tüm dünyadaki insanların inanç ve tutumlarını değiştirmek için en etkili araçtı. Bu nedenle yazarlar bu organizasyonun dikkatini iki yönden çekmişlerdir. İlk olarak Amerika'nın birçok entelektüeli anti-komünist çılgınlığın kurbanı oldu. Yaklaşık 30 bin kitap başlığı kara listeye alındı ve kütüphanelerden zararlı kitaplar olarak kaldırıldı. CIA'nin kara listesi komünizmi desteklemekle suçlanan yazarların kitaplarını içeriyordu. Bu listede Samuel Daschle,
Hammond, James Mercer, Langston Hughes, John Reed ve Herman Melville gibi ünlü yazarların isimleri görülüyor. Bir sonraki aşamada CIA gizlice ve büyük nakit maliyetlerle tüm dünyadaki ünlü ve saygın yazarları ve yayınları komünist ve Sovyetler Birliği'ne saldırmak için kullanmak amacıyla ele geçirdi. Örneğin 1984 kitabı Soğuk Savaş döneminin ünlü eserlerinin ön planda olduğu eserler arasında yer alıyor.
Bu kitap görünüşte kurgusal bir romandır. Ancak geçen yüzyılda hiçbir hikaye George Orwell'in bu hikayesi kadar etkili olmamıştır. Soğuk Savaş döneminde propagandadan, gözetimden, otoriter siyasetten ya da gerçekliğin çarpıtılmasından 1984'ten bahsetmeden konuşmak neredeyse imkansız. Bu dönemde bu kitap demir duvarın arkasında coşkulu bir yeraltı okuyucu kitlesi buldu ve 20. yüzyıl tarihinin en önemli kitaplarından biri haline geldi.
George Orwell'in romanında tasvir ettiği şaşırtıcı ve korkutucu dünya, birbiriyle her zaman uyumsuzluk içinde olan üç büyük, güçlü ve acımasız ülkeden oluşur. Hikaye Londra'da geçiyor. Okyanusya'nın merkezi hükümeti her şeyi kontrol eden ve size ne yapacağınızı, nerede olacağınızı, kiminle konuşacağınızı, boş zamanınızı nasıl geçireceğinizi, ne düşüneceğinizi, neye inanacağınızı söyleyen ve kelimenin tam anlamıyla her şeyi kontrol eden ve izleyen totaliter bir hükümettir. Kitabın ana karakteri Hakikat Bakanlığı'nda çalışan Winston Schmidt'tir. Yalnız yaşıyor ve parti çalışanı olmasına rağmen bundan nefret ediyor ve kitapta bahsedilen bir dizi olay ve havadise göre partinin insanların gerçeklerini ve inançlarını çarpıttığını biliyor. 1984 kitabı Hayvan Çiftliği kitabı ile birlikte tiyatro, televizyon ve sinemada birçok sanatsal uyarlamaya konu olmuş ve en ünlü iki örnekte CIA filmlerin yatırımcısı olmuştur.
Söz konusu dönemde sinema terörü, kolektif korkuyu ve güvensizliği diğer kitle iletişim araçlarından daha fazla yansıtabilmiştir. Soğuk Savaş döneminde Amerikalıların ve Rusların propagandası üzerine basit bir araştırmayla kitlelerin zihninde birbirine karşı yapılmış ve karşı tarafı yok etmeye çalışan devasa bir afiş, askeri marş ve gösteri ve film seliyle karşılaşırız. Genellikle Amerika'da Avrupalı sürgünler tarafından yönetilen büyük film stüdyoları, suçlamalardan kaçınmak ve Amerika Birleşik Devletleri ile dostluklarını kanıtlamak için hızla antikomünist filmleri üretmeye başladı. O dönemin filmleri arasında bazı ünlü filmlerden bahsedebiliriz. William Augustus Willman'ın The Iron Curtain filmi, Gordon Douglas'ın Wacky Crooked Mile filmi ve Samuel Fuller'in South Street'teki Pocket Pickup filmi örnek gösterilebilir. Gustavo Gosta Gavras'ın State of Sick filmi, komünizm canavarını Hollywood'da temsil etme yaklaşımının bir başka örneğidir.
çalışmaların büyük bir kısmı 1962 yılında yapımına başlanan Ajan 007 ya da James Bond serisi adı altında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ait casusluk ve ajanlık serileri ve filmleridir. James Bond filmi serisi MI6 örgütünün bir ajanı olan kurgusal karakter James Bond'a dayanan bir dizi filmdir. James Bond, Ian Fleming yazdığı uzun senaryoda 007 olarak kodlanmıştı. İlk versiyonlar Fleming tarafından yazılan hikayelere ve kısa hikayelere dayanıyordu. Ancak daha sonra kendi bağımsız hikayesi de oluştu. İlginç olan şu ki Sovyetler Birliği'ne karşı Amerikan casuslu karşıtı filmler sadece kendi dönemleriyle sınırlı kalmıyor ve çöküşün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Sovyet casusluk karşıtı temalı filmler yapılıyor.
Soğuk Savaş'ın gergin ve tehlikeli bir dönem olduğunu söylemek yetersiz kalır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ve müttefikleri dünyaya hakim olmak için hızla karşı karşıya geldiler ve doğrudan çatışma olmadan rakiplerinden üstün olmaya çalıştılar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açan yıllarda olsa da o zamanın iki süper gücü tansiyonu düşürmek için çaba sarf etti. Nihayet 1980'lerin sonunda İki ülkenin üst düzey yetkililerle görüşmeleri ve Gorbaçov'un reform propagandaları ile Soğuk Savaş sona erdi. Ancak bu dönemin kültür ve sanattaki etkileri birkaç on yıl sürdü ve 20. yüzyıl tarihinin en önemli olaylarından biri haline geldi.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Şuara Suresinin 215. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız. Biset görevinin başlamasından 3 yılı sonra Resulullah sükutunu kırdı ve şahıslarla olan özel temaslar yerine umumi davetlere bıraktı. Peygamber Efendimiz özel temaslar yoluyla bir grubu hakikat yoluna götürmeyi başarmıştı. Ancak bu başarı hiçbir zaman onun nihai arzusu değildi. Bu açıdan bir gün Safa Dağı'nda yüksek bir kayanın üzerine çıktı ve yüksek sesle "Ey insanlar, ya sabahah!" dedi. Araplar "ya sabahah" kelimesini insanları bilgilendirmek için, toplanmak için kullanırlar. Resulullah Efendimiz bu sözü yüksek sesle tekrar edip "ya sabahah" deyince sesini duyan halk çalışmayı bırakıp Safa Dağı'na akın etti. Peygamber Efendimiz bu esnada "benden hiç yalan dolan duydunuz mu?" Herkes "hayır" dedi. "Senden dürüstlük ve samimiyetten başka bir şey görmedik, doğrudan başka şey duymadık." Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Size kana susamış bir düşmanın pusuya yattığını ve size saldırmak istediğini söylersem, sözlerimi inkar mı edeceksiniz, yoksa gönül rahatlığıyla bana inanacak mısınız? Herkes şöyle dedi, sözlerinize inanırız ve kendimizi savunmaya hazırlarız. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu, madem ki bana böyle güven ve sözlerimi tasdikiniz var, şimdi size duyuruyorum. Sahip olduğunuz bu dünya hayatından sonra gürültülerle dolu bir dünya, acılar, ıstıraplar, azaplarla, cezalarla dolu bir dünya gelecek. Kendinizi ahirete hazırlamalısınız. Eğer kendinizi ahirete hazırlamazsanız mahrumiyetler yaşarsınız. Gönül rahatlığıyla yaşarken bu dünyadan sapmış olmanızın bir sonucu olarak acıklı azaplara maruz kalırsınız. Ve sonra şöyle buyurdu. Benim konumum, düşmanı uzaktan gören, halkını kurtarmak için hemen onlara koşan ve bunu onlara belirten, duyduk duymadık demeyin, özel sloganıyla onlara bildiren bir gözlemcinin konumudur. Kısa ve kesin sözler insanların yüreğine garip bir korku saldı. Ancak peygamberin amansız düşmanlarından Ebu Leheb adındaki biri insanların sessizliğini bozdu. O peygambere doğru döndü ve dedi ki, yazıklar olsun sana, bizi bunun için mi davet ettin? Sonra uygunsuz sözleriyle kalabalığı dağıttı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Allah-u Teala Şuara suresinin 214. ayetini indirmiş ve peygamberimize akrabalarını ve yakınlarını şirk ve putperestlik azabı konusunda uyarmasını emretmiştir. Peygamberin akrabalarını davet etme şekli çok ilginçti. Allah Resulü o gün sırları daha sonra ortaya çıkan bazı gerçekleri açıkladı. İlk adımda Allah Resulü 40 akrabasını bir ziyafete davet etti. Peygamber Efendimiz o gün 15 yaşından büyük olmadığı belirtilen Ali bin Ebi Talib'e yemek hazırlamasını emretti. Ali de etten yemek hazırlarken yemekten sonra içmek için sütten de içecekler hazırladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz davetini ilan etti ve ben Allah'ın Resulüyüm, Allah tarafından gönderildim. Önce sizi davet etmekle görevliyim ve eğer sözlerimi kabul ederseniz dünya ve ahirette iflah olursunuz diye buyurdu. Ebu Leheb bu cümleyi duyunca sinirlenip öfkelendi ve bizi böyle saçma sapan şeyler söylemeye mi davet ettin dedi ve sonra toplantı yarıda kesti. Ancak Peygamber Efendimiz hayal kırıklığına uğramadı. Tam bir soğukkanlılık ve sabırla ertesi gün orada bulunmaları için tekrar davet etti.
Tahran Radyosu.
Ertesi gün ziyafette Peygamber Efendimiz yine hemen sözlerine başladı. Ve yemeği bitirdikten sonra şöyle dedi. Ey Abdülmuttalip oğulları, amcalar ve kuzenler! Allah'a yemin ederim ki, Araplardan kavmine benim getirdiğimden daha hayırlısını getiren kimseyi tanımıyorum. Size dünya ve ahiret hayrını getirdim. Ve bu sizi yeni dine davet etmek için Allah'ın emridir. Sonra kabilelerin ileri gelenlerine döndü ve dedi ki, kim davetimi, peygamberliğimi ve görevimi kabul ederse, bana yardım ederse ve hükümlerimi uygulamaya çalışırsa, o benim halefim ve halifemdir. Bunu söyledi ve her birine döndü ve dedi ki, kim çağrıma cevap verecek ve benim halefim olacak? Bu sözlerle mutlak sessizlik hakim oldu. Konuklar birbirlerine baktılar ve birinin tavır almasını veya bir şeyler söylemesini beklediler. Ama sadece Ali bin Ebi Talib ayağa kalktı. Bütün gözler Ali'ye çevrildi. Ali, şaşkın bir dinleyici kitlesinin ortasında Allah'ın peygamberine olumlu cevap verdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, ben senin dostun ve yardımcınım ve sana inanıyorum. Resulullah Efendimiz sözlerini tekrarladı. Ve kim çağrıma icabet eder, beni tasdik ederse ve emirlerimi yerine getirirse o benim halifemdir. Bu sefer de sadece Ali ayağa kalktı ve yine hazır olduğunu bildirdi. Resulullah Efendimiz sevgi dolu elini kuzeni Ali'nin eline koyarak, bu benim kardeşim ve halifemdir. Onu dinleyin ve ona uyun dedi. Peygamber Efendimiz mesajını duyurdu. Ancak bu olaya hala inanamayanlar sessiz kaldı. Sonra hepsi kalkıp Ebu Talib'in evinden hiç konuşmadan çıktılar. Elbette hasta bir grup alay ederek Ebu Talib'e bu Muhammed'in oğlunuzu dinlemeniz ve ona uymanız için bir fermanıdır dediler. Peygamberin akrabalarıyla buluşma haberi şehirde kulaktan kulağa dolaştı ve herkese haber verildi. Böyle bir şeye inanmayan kafirler bunu ciddiye almadılar. Öte yandan daha önce iman eden Müslümanlar bu toplantının sonuçsuz kalmasından dolayı endişe ve üzüntü içindeydiler. Bu sırada Şuara suresinin 215. ayeti nazil olmuş ve Peygamberimize müminleri yumuşaklık ve nezaketle karşılamasını ve kazalar karşısında dağılmalarını önlemesi buyuruldu. Bu ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Bu ayetteki hafada kelimesi rafa'a kelimesinin zıt anlamlısıdır ve indirmek anlamına gelir. Ve cinah da kuşların kanatları anlamına gelir. Dolayısıyla kanatları indirmek ve açmak anlamına gelir ki bu da aşırı alçak gönüllülüğe bir göndermedir. İranlı büyük müfessir ve hatip Zemahşeri bu mecazi yorumu şöyle açıklıyor. Bir kuş uçmak istediğinde kanatlarını açar ve yükselir ve inmek istediğinde kanatlarını toplayıp yere eğilir. Yani bir kuş kanatlarını indirdiği gibi alçak gönüllü bir insan da kendini başkalarının önünde alçaltır. İranlı bir müfessir ve bilgin olan Fahri Razi de bu konuda şöyle diyor. bir kuş civcivlerine sevgisini ifade etmek istediğinde kanatlarını açar ve onları kanatlarının ve tüylerinin altına alır. Bu yüzden hafada cinah ifadesi iyi yetiştirilmenin bir imasıdır. Fakat bu ayette anlaşılan her iki madde ve kullanılmış Allah'ın peygamberi şefkatle ümmetin terbiyesi için kendini alçaltmış ve onları kendi kanatları ve koruması altına almıştır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İmam Hümeyni'nin sosyal adalet ve mahrumların destekçisi olduğuna işaretle sarayda oturma alışkanlığının yasaklanmasını imamın inandığı temel ilkelerden olduğunu belirtti. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İmam ekonomik eşitsizliği şiddetle ve yoğun şekilde reddediyordu. Aristokrasiyi acı bir şekilde reddederdi. Kelimenin tam anlamı ile imamdı. Mustazafları desteklemek belki büyük imamın sözlerinde en çok tekrarladığı konuydu. Bu imamın aydın çizgilerinden biridir. Bu imamın kesin ilkelerinden biridir. Herkes yoksulluğun kökünü kazımaya çalışmalıdır. Herkes mahrumları mahrumiyetten çıkartmak için çalışmalıdır. Ve ülkenin gücü yettiği kadar mahrumlara yardım etmeli. Diğer taraftan ülke yetkililerine saraylarda oturma alışkanlığı hakkında uyarıda bulunuyordu. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Ve herkesi sarayda oturma alışkanlığından sakındırıyor, zayıf kesimin sadakatine güvenmek için mükerrer vurgu yapıyor. İmam, bu barakalarda yaşayanlar, bu fakirler, bu mahrumların tüm mahrumiyetlerine rağmen sahneyi doldurduklarını, itiraz da etmediklerini, tehlike meydanlarında hazır bulunduklarını mükerrer şekilde söylerdi. Fakat daha fazla varlıklı olanların çeşitli konularda sorun yaşadığında herkesten daha çok hoşnutsuz olurlar. Bu orta ve mahrum tabaka halkının sadakati imam açısından seçkin bir konuydu ve bunu vurgulardı. Beytulmal'ın doğru şekilde kullanılmasına vurgu yapardı. İsraftan kaçınmayı vurgulardı. Bu da temel hatalardan biridir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.